rüyasında define gördü, kendini hoca diyen bir üfürükçüye 800 lira verip definenin yerini sordu.
Rüyada ev, rüyada yılan,
rüyada aldığını,
rüyada
gördüm,
rüyada öldüğünü gördüm.
Rüyanda görürsün.
Ey kan, sen öyle bir tövbe ettin ki Cenab-ı Allah seni seçti. Sen seçilmiş Mehdi'sin.
Yok, internetten bakayım, şuradan bakayım. Uçan tek boynuzlu at gördüm. Yarın işte terfi alacaksın. Manası şu, bu değil. Geç bunu. Astrologlarla internetle orada burada olacak iş değil. İşin ehli lazım kardeşim buna. İşte o aleme gerçekten girip bir insan hakkıyla kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkabilirse manevi terakkiyatı nispetinde o alemleri istediği gibi yazabilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetine de katılabilir. Bedir Savaşı'nı naklen de izleyebilir. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek cesedini lime lime kestiğini görüyor. Estağfurullah. Uyanıyor. Eyvah diyor. Bu dersten sonra yarın sabah uyandığınızda yatağınızda bir 10-15 dakika düşüneceğiniz bir ders olacak. Ya neymiş bu? Allah Allah, böyle miymiş ya? Nereye gittim geldim ben falan diye böyle düşünüp tefekkür edeceğiniz bir ders olacak arkadaşlar. Bugün konumuz rüya. Yani rüya nedir? Rüya alemi nasıl bir alemdir? Rüya alemine nasıl trans olurum? Rüyada geçmişi veya geleceği görebilir miyim? Rüyamı yönetebilir miyim? Gibi türlü türlü sorulara cevap vereceğimiz bir ders olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, rüya kelime anlamıyla rü'yet demektir. Görmek anlamındadır. Ama tanım ifadesi olarak arkadaşlar, rüya dediğimiz şey şu. Kişinin uyku vasıtasıyla alemi şehadet ile bağının kopup alemi misale geçip ruhun alemi misalde rü'yet ettiği, gördüğü şeylere biz rüya diyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki mevt tebdili mekandır, ıtlaka ruhtur. Senin mevt dediğin, ölüm dediğin şey diyor yani. Bir mekan değişikliğidir ve ruhun serbest kalmasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Nev mevtin kardeşidir. Şimdi mevt tebdili mekansa, nev de mevtin kardeşi ise, uyku da ölümün kardeşi ise, o zaman biz uyku vasıtasıyla yarı ölüm haline girerek tebdili mekan yapıyoruz. Alemi şehadetten alemi misale geçiş yapıyoruz. Peki insan uyuduğu zaman ruhu bedeninden çıkar mı? Yani sonuçta hani senin buradan yan odaya geçmen için örnek veriyorum. Bu odadan çıkman, bu odayı terk etmen, yan odaya girmen lazım değil mi? Alemi şehadetten çıkıp madem biz ruhumuzla alemi misale giriyorsak uykumuzda, o zaman uyuduğumuzda ruhumuz bedenimizden çıkıyor mu? Biz uyuduğumuzda ruhumuz bedenimizden çıkmaz. Bu doğru bilinen bir yanlış. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, kuş kafesten kaçsa bir daha geri gelir mi? Gelmez. Bir canlı, bir bebek anne karnında 120 günlük olana kadar normal bir canlı gibidir, bitki gibi yaşar. 120 günlük olduğu zaman ona ruh üflenir. Artık beşer olur, insan olur. Allah'ın emriyle o ruh o bedene girer. Ahmet Bican Efendi'nin Envarul Aşkın eserinde diyor ki tasavvufta. Ruh diyor ilk başta bedene gireceği zaman bunu istemedi. Çünkü ruh alemi emirden, beden alemi halktan, farklı alemlerden. Ruhun özü yapısı latif, bedenin kesif. Ruh diyor girmek istemedi. Sonra Allah diyor o ruha imtihan gereği emri verdi. Dedi ki zor ile güç ile gir, zor ile güç ile çık. Öyle yatarken çıkmıyor. Öyle bir şey yok. Melekül mevt olan Hazreti Azrail Aleyhisselam gelip o ruhu o bedenden çıkarmadığı sürece ruhun bedeninden çıkmaz. Hazreti Azrail Aleyhisselam vesilesi ruhun bedeninden çıktıktan sonra da kıyamet günü İsrafil Aleyhisselam surayı üfürünce tekrardan bedene girer. Yani temelli 3 aşama. 120 günlük olduğun zaman Allah'ın emriyle ruhun bedenine girdi. Gene Allah'ın emriyle Hazreti Azrail Aleyhisselam vesilesiyle son nefesini verdikten sonra çıkacak. İsrafil Aleyhisselam kıyamette surayı üfürünce tekrardan girecek. O yüzden biz uyuduğumuz zaman bedenimizden çıkmaz, böyle bir şey. Bir diğer mesele, madem ruhumuz bedenimizden çıkmıyorsa uyku vasıtasıyla peki biz o aleme nasıl geçiş yapıyoruz? Yani senin yan odaya geçmen için, hani alem değiştirmen için bir nevi buradan çıkman lazım gibi. Ruh hala bu bedenin, bu cesedin içerisindeyse nasıl o aleme geçiş yapıyor? Arkadaşlar, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, alemi şehadet, avalimül guyub üstünde tenteneli bir perdedir. Yani şu gördüğümüz, şahit olduğumuz bu alemi şehadet, şu maddi alem, şu kainat, diğer gaybi alemler üzerinde tenteneli bir perdedir. Tenteneyi aralasan hop öbür alem karşısına çıkacak. İnsan 18 bin alemin santrali hükmündedir. İnsan kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçtikçe alemi şehadetten sıyrılır, alemi misalin tentenesi kalkar, perdesi kalkar, gene olduğu yerde alemi misale geçiş yapar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi, bir gül düşün. Goncasında nasıl böyle her yer yaprak yaprak birbiri içine girift halde değil mi? Şu alem binler perde perde içinde sarılı. 18 bin alemin hepsi gül goncası gibi düşün. Birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Birbiri içerisinde ama arada perdeler var, tenteneler var. 18 bin alemin santrali hükmündedir insan. Fakat frekans farklı. Hani radyoda temel mesele ne? Bütün frekanslar arasında burada. Değiştirdikçe hop öbür frekans, öbür frekans, öbür. Aynı şekilde. 18 bin alem burada. Kişi kalp ve ruhun derece hayatına geçtikçe aynı gene kendi cesedin içerisinde, gene bulunduğu ortamda alemi şehadetten frekans değiştirir gibi bu alemden çıkıyor. Öbür alemin perdesi, tentenesi kalkıyor ve öbür aleme geçiş yapıyor. Peki rüya kaç çeşittir? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki rüya 3 nevidir. Nefsani rüya, 2 şeytani rüya, 3 Rabbani rüya. Bunlar nedir? Diyor ki bunlardan diyor ikisi nefsani ve şeytani rüya olanlar. İkisi tabiri Kur'an'la edgâfü ahlem. Yani karma karışık tabire değmez rüya. Yusuf Suresi 44. ayet. Tabire değmiyor. Manası varsa da ehemmiyet yok. Bu iki sınıf rüya diyor böyledir. Bütün rüyalar böyle değil. Manası varsa da ehemmiyet yok. Ya mizacın inhirafından, kişinin mizacının sapmasından, kuvve-i hayali şahsın hastalığına göre bir terkibat, bir karışım, bir tasvirat yapıyor. Yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir iki sene evvel önceden aynı vakitte başına gelen müheyyiç hadisatı, ona heyecan veren, onda etki bırakan, onda belki travma bırakan bir olayı hayal tahattür eder. Tadil, düzeltme ve tasvir eder, başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım evgâf-ı ahlemdir, tabire değmiyor. Kelime anlamıyla da evgâf-ı ahlem, yeşil kurusu birbirine karışmış ot demeti demek. Yani karma karışık rüya, tabire değmez rüyalar. Bunlar iki sınıfmış. Neymiş? Nefsani rüya ve şeytani rüya. Peki bu nefsani rüya ve şeytani rüya nasıl rüyalar? Arkadaşlar üç çeşit nefsani rüya vardır. Bunlardan birincisi nefsinizin rüyada sembollerle, oradaki misali suretlerle, yani rüya dilini konuşarak size hacetini dile getirmesidir. Örnek veriyorum, cinsellik ihtiyacın geldiyse nefis sana bunu rüyada bir tasvirat yapar ve ihtilam olursun. Sana bunu rüya yoluyla dile getirir. Örnek veriyorum, çok tuzlu bir yemek yiyip yatmışsındır. Rüyanda dereler görürsün, akarsular görürsün. Nefsin bir haceti var, bir ihtiyacı var. Bu hacetini rüya diliyle sana dile getiriyor. İkinci sınıf, insan gün içerisinde en fazla aklı kalbi ne ile meşgulse onunla ilgili tasvirat yapar nefis. Örnek veriyorum, bütün gün abi savaş filmi izlediysen gece yattığında cennet bahçelerinde gezmezsin. Gene savaşla ilgili bir şey görürsün. Bütün gün araba araba yarışı falan izlersen kalp akıl onunla meşgul sürekli. Bununla ilgili bir tasvirat yapar. Bu da nefsani rüyadır. Bunda manası yok. Tabire değmez. Bir üçüncü sınıf rüya vardır. Bunlar da diyor bir iki sene evvel gördüğün müheyyiç bir hadisat bile olabilir. Yani küçükken yaşadığın sende iz bırakan travmatik bir olay olabilir. Mesela asansörde kalmışsındır küçükken. Klostrofobin çıkmıştır vesaire. Ve aradan yıllar geçmesine rağmen dönem dönem rüyanda kendini asansörde mahsur kalırken görebilirsin. Bu da nefsani rüyadır. Örnek veriyorum, hani sınavı yaklaşan bir öğrencinin her gece rüyasında testlerle boğulması gibi, sürekli test çözmesi gibi. Veya işte depremzede bir kardeşimizin sürekli rüyalarında deprem oluyor görmesi gibi yani. Bunların üçü de arkadaşlar nefsani rüyadır. Bir, hacetini dile getirmesi, rüya diliyle seninle konuşması. İki, gün içerisinde neyle meşgulsen onunla ilgili bir tasvirat yapması. Üç de sende iz bırakan travmatik bir olayı tekrardan sana müeyyiç bir hadisatı dile getirmesi. Bunların üçü de nefsani rüyadır. Edgâf-ı ahlem sınıfına dahildir. Tabire değmez. İkincisi, şeytani rüyalar dedik. Birinci sınıfı şu, bunlar yanlış telkinlerdir. Rüyanda görürsün.
Ey İlkan, sen öyle bir tövbe ettin ki Cenab-ı Allah seni seçti. Sen seçilmiş Mehdi'sin. Şimdi bunu görürsün abi.
Sabah uyanır abi hemen YouTube'da ilk Gmail'ini değiştirir. mehdi@allahinelfesi.com Yeni bir sosyal medya hesabı. Mehdi'liğini ilan eder. Şimdi bu yanlış telkindir. Bu şeytandandır. Böyle piyasada biliyorsunuz ne kadar çakma Mehdi var, dolaşıyor yani. Aslında adam da kendi de kandırılmış. Yanlış telkin. Bir diğeri örnek veriyorum. Rüyanda işte ey Uğur, sen cennetle müjdelendin, artık namazlar senden kaldırıldı, kılmana gerek yok. Hani derler ya arkadaşlar, rüya ile amel edilmez. Bu iki sınıf rüya için geçerli. Nefsani ve şeytani bir rüya gördüysen rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya naslar ile çelişirse naslar esas alınır. Rüyanda bir hüküm gördün, bir mana gördün ama ayetle çelişiyorsa ayet esas alınır. Hadisle çelişiyorsa rüya hadis esas alınır. İcma ümmetle çelişiyorsa icma ümmet esas alınır orada. Rüya ile amel edilmez, bu iki sınıf için geçerli. Üçüncü sınıf için değil. Bir diğer rüya da gene şeytani olan, bu da karışık hayaller. Şeytan sana ikinci sınıf olarak karışık hayaller gösterir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe efendimizden birisi gidiyor. Diyor ki ya Resulallah, ben rüyamda başımın gövdenden ayrılmış ve ikisini de birbirinden ayrıca yürüyor olarak gördüm. Tabiri nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan diyor seninle alay etmiş. Bunu diyor kimseye anlatma. Karma karışık saçma sapan rüyalar görürsün çoğunlukla olduğu gibi. Şeytan seninle uğraşıyor abi. Bu. Nefsani ve şeytani rüyalar çeşitlilik olarak böyle. Böyle bir rüya gördük, ne yapmamız lazım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki hemen diyor uyanınca soluna dönüyorsun, 3 defa tükürüyorsun. 3 defa şeytanın şerrinden Allah'a sınırıyorsun. Ezüblenme şeytanı racim, ezüblenme şeytanı racim, ezüblenme şeytanı racim, bismillahirrahmanirrahim diye. Ondan sonra da hangi tarafa doğru dönük yatıyorsan öbür tarafa doğru dönüyorsun. Ya Rabbi bu rüyamı ne olur tersine döndür manasında bir de dönüş yapıyorsun. Sağa yatıyorsan sola, sola yatıyorsan sağa. Bu nefsani ve şeytani rüyalar temel olarak böyle. Ama üçüncü bir sınıf rüya var ki. Bunlar Rabbani rüyalar. Rahmani rüya diye de geçer, sadık rüya diye de geçer. Üstad Hazretleri diyor ki üçüncü kısım ki rüyayı sadıkadır. O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki Latife-i Rabbaniye, bizdeki latifelerin sultanı olan Latife-i Rabbaniye, alemi şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla, artık göz kapalı, artık kulak kapalı, duymuyor. Bak, görenin veya duyanın bu ceset değil de şu cihazlar değil de ruh olduğunun en büyük ispatı yine rüya meselesi. Abi rüyanda gözlerin kapalı görüyorsun. Akarsular, dağlar. Demek ki göz görmüyormuş değil mi? Ruh göz penceresiyle bu alemi seyrediyormuş. Yani sen gözlükle bir şeye baktığında gözlük mü görüyor? Hayır, sen gözlük ile görüyorsun. Ruh da bu göz ile görüyor. Gören göz değil ki. Veya eğer duyan kulak olsaydı, ruh olmasaydı, abi adam bir horluyor. Yan mahalleden duyuyorlar adamı. Adam ağzının yanında kulağı var, duymuyor. Rüyada konuştuğu arkadaşının sesini duyuyor. Demek ki bu değil. Latife-i Rabbaniye, alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alemi gayba karşı, alemi misale karşı, gaybi olan o aleme karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar, bir pencere açar. O menfez ile vuku'a gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve levh-i mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin numunelerin evinden, açacağım bunları, birisine rast gelir, bazı vakıatı hakikiye görür. Ve o vakıatta bazen hayal tasarruf eder, suret libaslarını giydirir. Hayda! Rüyayı sadıkadaki kısım arkadaşlar. Birincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğünüz rüya rüyayı sadıkadır. Bunu insan direkt hisseder, Resulullah'ı gördüğünde. İkincisi ise, insanın mahiyetinde olan, latifelerin sultanı olan, Latife-i Rabbaniye, alemi misalde, levh-i mahfuz dediğimiz kader levhasına daha tahakkuk etmemiş ama hükmü gerçekleşmiş, daha alemi şehadet dökülmemiş olan meseleleri görür, onlardan bir mesaj alır, ilahi bir mesaj. Bu da rüyayı sadıkadır. Bu rüyaya da arkadaşlar mübeşşirat denir. Mübeşşirat da iki sınıftır. Birincisi tavsiye, ikincisi ikaz. Ne demek mübeşşirat? Arkadaşlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Sahabe Efendimiz diyorlar ki ya Resulallah, sen hayattayken bizim bir müşkülümüz olunca, bir sorumuz olunca, kafamıza takılan bir şey olunca sana soruyoruz. Biliyorsan sen söylüyorsun. Bilmiyorsan da Cebrail Aleyhisselam vesilesi sana vahiy geliyor. Bize gene söylüyorsun. Bizim müşkülümüzü hallediyorsun. Peki ya Resulallah, sen vefat ettikten sonra bu ümmeti Muhammed neyle irşad olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mübeşşirat ile. Soruyorlar tekrardan sahabe efendimiz. Ya Resulallah, mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyalardır. Bu Rabbani rüyalar. Bunlar mübeşşirattır. İşte Üstad Hazretleri bunlara bu yüzden diyor ki hadisi sahih ile nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzü nevmde rüyayı sadıka suretinde tezahür etmiş. Demek rüyayı sadıka hem haktır hem nübüvvetin vezaifine taalluku var. Bu mübeşşirat rüyalardır arkadaşlar bunlar. Seni örnek veriyorum, bir konuda ikazlar. Mesela rüyanda ölü köpek eti yediğini görürsün. Bu bir ikazdır sana, manevi bir ikaz. Öyle birisinin gıybetini yaptın, öyle şetni bir işledin ki tövbe et diye bir ikazdır sana bu. Örnek veriyorum rüyanda, bir de bir tavsiye teşvik yönü vardır bunun. Bu ikisi de irşad edici mübeşşirattır. Mesela para dağıttığını görürsün. Demek ki başına vuku bulmaya hazırlanan bir musibet var. Bu musibetin def'i için sadaka ver, infakta bulun. Bir ikazdır. Kabe'yi görürsün, git artık o alemlere diye bir ikazdır bu. Bunlara mübeşşirat denir. Hem ikaz edici hem tavsiye edici, teşvik edici tarzda. Aynı zamanda Üstad Hazretleri'nin dediği gibi bu rüyalar, bu Rabbani rüyalar mübeşşirat olduğu için nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzüne taalluk eder. Bu ne demektir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık bir nübüvvet dönemi var. Bunun 3 senesinde vahiy inkıtağa uğruyor. Fetret dönemi var. 3 sene vahiy gelmiyor. 20 yıllık bir vahiy süreci var. 20 yılı 40'a böldüğünde kaç yapar? 40'ta biri 6 ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bidayet vahide, yani vahyin ilk başlangıcında, Hira'da Cebrail Aleyhisselam'da ilk mülaki olmadan önceki 6 ayı düşün. Bu 6 ay boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece rüyayı sadıka, yani Rabbani rüya görüyor. Vahiy almaya münbit bir zemin isar ediliyor, hazırlanılıyor. Üstad Hazretleri diyor ki hadisi şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bidayet vahide gördüğü rüyalar, hemen vahiy almadan önceki gördüğü o rüyalar, subhun inkişafı gibi, gündüz vakti güneşin doğması gibi zahir, açık ve doğru çıkıyordu. O yüzden diyor işte 40 cüzünden bir cüzüdür. Neden? 20 senelik bir vahiy süreci var. 40'ta biri 6 ay. 6 ayda o vahiy hazırlandı. Rüyayı sadıkalarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübeşşirat oldu ona da. Bu 40'ta biridir. Rabbani rüyalar bunlar. Mesela Şit Aleyhisselam'a 50 sayfalık suhuf indirilmiştir. O da Resullerdendir. 50 sayfalık bir suhuf. Şit Aleyhisselam'ın bu 50 sayfalık suhufunun hepsi ona rüyada vahiy edilmiştir. Hepsi rüyayla gelmiştir. Rabbani rüya dediğimiz, rüyayı sadıka dediğimiz bu üçüncü sınıf rüya bizi ilgilendiren rüyadır ve dinimizde çok önemli yeri var. Örnek veriyorum, Kur'an-ı Kerim'de çok fazla rüya anlatılır. En fazla da Cenab-ı Allah'ın Ahsenül Kasas dediği, yani kıssaların en güzeli dediği Yusuf suresinde. Yusuf Aleyhisselam başına geçen olayda bilirsiniz. Hemen Yusuf suresi 4. ayet. Ayette ne diyor? Babacığım, ben 11 tane yıldızın, ayın ve güneşin bana secde ettiklerini görüyorum. Bak, Kur'an'da geçer. Hemen buraya geliyorsun, Yusuf suresi 36. ayet. Ne oluyor Yusuf Aleyhisselam? Zindana düşüyor. Zindanda iki tane adam ona geliyor, rüya tabirini istiyor. Ayette geçiyor bu da. Birisi diyor ben kendime üzüm sıkıp şarap hazırlarken gördüm. Diğeri işte başımdan kuşların ekmek yediğini gördüm. Bak Kur'an'da geçiyor ayet olarak. Biraz daha ileri gidiyorsun. Yusuf suresi 43. ayet. Mısır kralının gördüğü rüya. 7 tane yıldız inek gördüm. 7 tane besili ineği yedi. Ondan sonra 7 tane başak gördüm vesaire. Biliyorsunuz o rüyayı. Bak Kur'an'da geçiyor. Veya bizim hep öğle namazlarından sonra okuduğumuz Fetih suresi 27. ayet. Laqad sadakallahu rasuluhu ru'ya bil hak. Andolsun Allah Resulünün gördüğü rüyayı hak çıkardı. Doğru çıkardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden 2 sene önce daha gerçekleşmemiş bir olayı alemi misalle gerçekleşmiş gibi görüyor, rüyada görüyor. Mekke'nin fethini görüyor, 2 sene sonra da Mekke fethediliyor. Başka bir ayet mesela Saffat suresi 102. ayet. Ne oluyor orada? İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyor. Allah için kestiğini görüyor. Dinimizde bu Rabbani rüyaların, rüyayı sadıkanın çok mühim yeri var. Çokça hadise geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazlarından sonra ashabına döner ve ashabına sorar. Bu gece hayırlı bir rüya gören var mı? Yani rüyayı sadıka gören var mı? Rabbani rüya gören var mı? Varsa onları dinler ve tabirini yapar. Yoksa kendisi rüya anlatır. Mesela bir tane rüyası hadis-i şeriflerde geçiyor. Rüyamda bana bir kase dolusu süt ikram ettiler. Ben diyor hepsini içtim bir yudum kaldı. Onu da Ömer'e verdim Ömer içti. Soruyor ashab. Ya Resulallah manası nedir? İlimdir diyor. Ben diyor bütün kaseyi aldım Ömer'e bir yudum içti. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ilimde nerede zaten? Başka bir rüyasını anlatıyor. Rüyamda cadı kadın gibi bir şey gördüm diyor. Onun Mekke'nin üzerinden kalkıp Yahudilerin falanca şehrine uçtuğunu gördüm diyor. Soruyorlar ya Resulallah bunun tabiri nedir? O zaman da Medine'de veba gibi bir salgın hastalık varmış. Diyor ki hastalığın burada vazifesini bitirip artık onu Yahudilerin falanca şehrine çıktığını görebilirsiniz diyor. Bir süre sonra gerçekten hastalık orada çıkıyor. Bak bunlar hep nedir? Rüyayı sadıka Rabbani rüya. Başka bir rüya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe validemizden rivayetle. Rüyamda diyor cennet bahçelerinde geziyordum. Bir tane ağaç gördüm. Çok büyük, çok böyle yemiş vermiş, çok güzel bir ağaç. Dedim bu kimin ağacıdır? Dedi ki Ebu Cehil'in ağacıdır. Dedim Allah Allah o imansız ölmedi mi ya? Onun cehenneme layık olması lazım. Nasıl cennet ağacı olur? Uyanıyor sonra rüyayı tabir ediyor. Onun soyundan soy ağacı gibi. Onun soyundan öyle bir zat çıkacak ki cennete mazhar olacak. Kim? Oğlu İkrime radıyallahu anh. Mekke'nin fethinden sonra kendisi sahabe oluyor. Sahabelik makamında. Kurbiyetle şu anda zirvesine çıktığımız bir makamda ayağının altına yetişemeyiz, topuğuna yetişemeyiz. İkrime radıyallahu anh Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oluyor. Ve gerçekten de fıtrat, karakter, huy ve dış görünüş itibariyle Ebu Cehil'e de çok benziyormuş. Onun ağacını görüyor ama onun suretiyle. Bu rüyayı sadıkan arkadaşlar ayetlerde de hadislerde de çok fazla yeri var. Ama bu da kendi içerisinde 3 mertebedir. Rüyayı sadıka da 3 mertebe. Nasıl? Diyor ki Üstad Hazretleri bu kısmın çok enva ve tabakatı var. Bazı aynen göründüğü gibi çıkar bir. İkincisi bazen bir ince perde altında çıkıyor. Üçüncüsü de bazen kalınca bir perdeyle sarılıyor. Ne demek? Rüyayı sadıka gördün. Bu da 3 mertebede çıkar. Birincisi tabire ihtiyaç yok. Aynı gördüğün gibi mesela. İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüya gibi. Oğlunu kurban ettiğini görüyor. Aynısı isteniyor. Tabire tevhile gerek yok. Tabirsiz. Aynen diyor çıkar. İkincisi diyor ince bir perdeyle yani kısmen tabire muhtaç. Mesela bu da Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası. Babası Hazreti Yakup Aleyhisselam rüyasını tabir ediyor. Diyor ki o 11 yıldız diyor senin 11 kardeşine işarettir. Ay annene işarettir, güneş babana işarettir. Bizim diyor orada sana secde etmemiz, senin önünde boyun eğmemiz. O da diyor Allah'ın diyor seni çok kutsi, çok şerefli bir makama çıkaracağını ve bizi geçeceğine işarettir diyor. Ki hem Mısır azizi olmasıyla maddi cihetiyle hem de manevi cihetiyle peygamber ona risaletlik verilmesiyle. Ne oluyor? O makama geliyor. Rüyayı sadıkadır ama ikinci sınıf. Belli başlı tabire ihtiyaç var. Üçüncü sınıf rüya diyor ki kalınca bir perde altındadır. Yani ancak işin ehli bunu çözebilir. Yani ancak rüya tabiriyle vakıf olan birisi bunu çözebilir. Bu da örnek veriyorum Yusuf suresi 43. ayette Mısır kralının gördüğü rüya gibi. Bak ayet-i kerimede diyor ki bir gün Mısır kralı önde gelen bilgin ve kâhinlerini toplayıp onlara ben rüyamda 7 zayıf ineğin 7 besili ineği yediğini gördüm. Bir de 7 yeşil başak ile bir o kadar da kuru başak görüyorum. Efendiler eğer rüya tabirinden anlıyorsanız bu rüyanın ne manaya geldiğini lütfen bana anlatın diyor. Bunu da ne yapıyorlar sonra? Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkartıyorlar. Onun namı yayılmış olur rüya tabiri noktasında. O rüyayı tabir edebiliyor. Diyor ki 7 sene bolluk olacak. O 7 sene bollukta malımızı güzelce depolarsak, israf etmezsek o 7 yıl kıtlık olacak ardından onda da Allah'ın izniyle rahat bir şekilde geçeriz diye. Ancak o tabir edebiliyor. Çok simgesel bir şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rüya tabiriyle ilgili. Bak dinde ne kadar mühim yeri olduğu için rüya tabiri çok önemli. Diyor ki bir kişi rüya gördüğünde o rüyayı başkasına anlatmadığı sürece o rüya diyor bir kuşun ayağında takılıdır. Zuhur etmez. Sen diyor ne zaman onu birisine anlattın, o tabir etti, o zaman diyor o kuşun ayağından düşer ve tahakkuk eder. O yüzden diyor hadiste devam ediyor ki böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı, sizi seven veya size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin diyor. Diğer bir hadis rüya tabirciye göre tahakkuk eder diyor. Hani meşhur bir söz var ya marifet rüyayı görende değil yorandadır diye. Hah tabir kısmı işte. Bak tabir kısmı bu kadar mühim olduğu için Enes bin Malik Hazretleri diyor ki rüya diyor nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz. Ancak işin ehline gitmen lazım. Astrologla falan onunla bunun olacak iş değil be abi. İşin ehli lazım buna. Rüya tabircisine muhabbir denir. Çok büyük muhabbirler vardır. İslam'ın içerisinden çıkmış. Mesela örnek veriyorum. Tabiinden İbn-i Sirin Hazretleri. Bunun en güzel örneğidir. Muhabbirlerin piridir kendisi. İkincisi Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Kendisi bir muhabbirdir. İmam Nablusi muhabbirdir. Bediüzzaman Hazretleri de muhabbirdir arkadaşlar. Risale-i Nur Külliyatı'nda laikalarla beraber en az 40 küsür tane rüya anlatılıyor. Ve bu 40 küsür rüyanın Üstad Hazretleri en az 10-15 tanesini tabir ediyor. Tabir ettiği gibi de aynı şekilde tahakkuk ediyor. Üstad Hazretleri de muhabirdir. Sadece dinde tecdit etmemiş, burada da tecdit yapmış. Bakın burada işin ehlinin tabir etmesi çok önemli. Mesela İbn-i Sirin Hazretlerine bir gün yanında talebeli varken bir tane adam geliyor, diyor ki ben diyor rüyamda incir yediğimi gördüm. Maşallah diyor, çok güzel nimete mazhar olacaksın. Hadi yola revan ol. Sonra bir süre sonra başka bir adam geliyor, diyor ki rüyamda incir yediğimi gördüm. Sen diyor sopa yiyeceksin, kendine dikkat et. Talebeler diyor ki Allah Allah, ikisi aynı rüyayı görmüş, hani nasıl hocam bu böyle böyle. Diyor ki ilki gördüğü zaman diyor yaz mevsimiydi. O zaman diyor incir ağacında incir meyvesi olur. Meyve diyor incir diyor nimettir, nimete mazhar oldu. Gerçekten de adam güzel bir haber alıyor. İkincisi diyor söylediğinde kış vaktiydi. Kışın diyor incir ağacında incirin meyvesi olmaz, ancak sopası olurdu. Adam da sopa yiyor. Bak İbn-i Sirin Hazretleri acayip bir şey. Bir gün adam, bir tane adam yanına geliyor. İbn-i Sirin Hazretleri'nin yanına geliyor bir gün. Diyor ki ben diyor rüyamda caminin kubbesinin bir tane taşının yere düştüğünü görüyorum. İbn-i Sirin Hazretleri diyor ki eyvah diyor, Hasan-ı Basri Hazretleri ölmüş. Bir süre sonra haberi duyuyor, ölmüş. Nerede, neyi çıkartıyor? Abi işin ehli olmak lazım. İşin ehli olmadığın sürece olmaz. Rüyanı herkese anlatma. Üstad Hazretleri diyor ki çünkü hem rüya dahi hayır iken bazı aksi hakikatle göründüğü için, normalde sureti tam ters bir şekilde gözüktüğü için şer telakki edilir. Kötüymüş gibi zannedersin. Yeese düşürür, ümitsizliğe düşürür. Kuvve-i maneviyeyi kırar. Üzülürsün, perişan olursun manevi olarak. Suizan verir. Başkası hakkında görürsen de o kişiye karşı suizan beslersin. Çok rüyalar var ki sureti dehşetli, zararlı, mülevves, çirkin iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Yani manası hoş, sureti nahoş. Rüyalar böyle. O yüzden anca işin ehli bunu tabir edebilir. En güzel örneği İmam-ı Azam. Bir rüya görüyor. Rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek cesedini lime lime kestiğini görüyor. Estağfurullah. Uyanıyor. Eyvah diyor. Ne terbiyesizlik yaptık. Çok icap ediyor. Utanıyor. Kendisi alim. Zamanında meşhur. Hemen kisveyi değiştiriyor. Kıyafetini değiştiriyor. Alim kıyafetinden çıkıyor. Gidiyor İbn-i Sirin Hazretleri'ne. Aynı zamanda yaşadılar. Normal dışarıdan bir vatandaşmış gibi rüyasını anlatıyor. Tabirini istiyor. İbn-i Sirin Hazretleri diyor ki hey adam, böyle bir rüyayı görmek senin ne haddine? Bu rüyayı diyor bu asırda diyor görse İmam-ı Azam Hazretleri görebilir. Sen kimsin diyor. İmam-ı Azam diyor ki, itiraf ediyor. O bendim zaten diyor. Nasıl diyor böyle bir şey anladım? Rüyayı tabir ediyor ki efendim diyor üzülmeyin. Bu rüya diyor sizin Resulullah'ın sünnet-i seniyesini didik didik edeceğinize, dinin fıkhi hükümlerini dilim dilim tanzim edeceğinize işarettir diyor. Kendisi ilk mezhep imam oluyor. Ancak işin ehli bunu tabir edebilir. İnternetten bakma işte, hani para gördüm altın gel. Abi bunları geç. Böyle bir şey yok. İşin ehli. Peki bu rüyayı gördüğümüz alem nasıl bir alem? Ve bu rüyayı gördüğümüz alemde biz o ilahi mesajları nasıl alıyoruz? Bu Rabbani rüya tam nasıl işliyor, nasıl çalışıyor? Bunun için o alemi bilmemiz lazım. O alem ne? Alem misal. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da birçok yerde alem misali tabir ediyor. Diyor ki abi, alemi misal, alemi ervahla, ruhlar alemiyle, gaybi alemle, alemi şehadet ortasında bir berzahtır. Ara alemdir. Ruhlar alemi, alemi şehadet, şu anki alem, alemi misal arada bir berzahtır. Her ikisine birer vecihle benzer. Bir yüzü ona bakar, bir yüzü de diğerine bakar. Başka yerde açacağım, son şurayı da okuyayım açacağım. Üstad Hazretleri diyor ki gördüm ki alemi misal nihayetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf hadsiz hadisat-ı dünyeviyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Gündelik yaşadığımız o olaylarda, o hadiselerde öyle bir fotoğraf ki olayları hiç birbirine karıştırmadan içerisine alıyor. Bir fotoğraf ama Harry Potter'daki fotoğraf gibi hareketli, kayıt var içerisinde komple. Öyle bir fotoğraf diyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinemayı uhreviye ve faniyatın fani ve zail hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermediği temaşagahlarda ve cennette saadeti ebediye asaplarına da dünya mecralarını, inşallah cennette de tekrardan buraları görebileceğiz, müşahede edebileceğiz diye, eski hatıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinesi olarak bildim. Alemi misalin tabirini yaptı. Üstad Hazretleri diyor ki, alemi misal bizim uyku ile alemi şehadet ile ruhumuzun bağının kesilip öbür tarafa geçtiğimiz o alemi misal, öbür alem öyle bir alem ki alemi gayb ile alemi şehadet arasında ara bir alem ama amellerin ara alemi. Bu gaybi alemde ne var? Levh-i Mahfuz var. Levh-i Mahfuz her şeyin yazılı olduğu kader kitabı. Orada örnek veriyorum, bir hüküm cari olmuş, bir hüküm yazılmış şu olacak diye ama daha alem-i şehadeti tahakkuk etmemiş, vuku bulmamış. Bu kader levhasında, levh-i mahfuzda yazılı olan bu hüküm ilk önce alemi misale geliyor. Alemi misalde misali bir suretini bırakıyor. Ondan sonra o misali sureti üzerine giyince oradan alem-i şehadete geçiyor. Artık o şey kaza almış oluyor, vuku bulmuş oluyor. O olay yaşanıyor. Neyse. O hadise vuku buluyor. Bir de buradan oraya biz bir şey gönderiyoruz. Ney? Senin her türlü işlediğin soyut veya somut her türlü amelin ilk önce alem-i şehadetten alem-i misale geçiyor. Orada bir fotoğraf çektiriyor. Misali bir suret üzerine giyiyor. Ondan sonra oradan gaybi aleme gidiyor. Senin cennetini veya cehennemini inşa ediyor. Alem-i misal bu. Üstad Hazretleri o yüzden diyor ki sen diyor gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin. Bazen diyor rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Elmayı burada elhamdülillah diyerek yiyorsun ya. Hah, orada da o elhamdülillahı elma suretinde yiyorsun. Amellerin ara alemi alemi misal. Ya bu derslerin kıymetini bilelim arkadaşlar. Alemi misalin böyle bir izahı yok. Üstad Hazretleri devam ediyor ki alemi misal anlatırken. Acayip ve garaibin meşeridir. Ehli velayetin tenezzüh yağıdır. Hadi buyur buradan yak. Diyor ki o diyor acayiplerin ve garip garip şeylerin olduğu bir alemdir. Nasıl? Abi alem misal ara alem ya. Ara alemde ne oluyordu? Kader levhasında levh-i mahfuzda yazılı olup ama daha bizim hayatımızda alem-i şehadette vuku bulmamış hükümler ilk önce alem misale geliyor, bir manevi misali bir sureti giyiyordu ya. Heh, bu misali sureti giydiği zaman ne oluyor? Daha olay alem-i şehadette vuku bulmamış, yani istikbalin, geleceğin var olduğu bir alem oldu. Abi bizim geçmişte 10 sene önce, 20 sene önce işlediğin her türlü soyut somut amelin de alem ahirete giderken buraya gelip fotoğraf çektirip misali bir suret bırak diyor orada. Orada geçmiş de var. Yani hem müstakbelin, hem mazinin, hem de o anın rüyada sen alem misali gelince. Hal, mazi, müstakbel. Zamanın 3 boyutunun cem olduğu bir alem. Acayip ve gariplerin alemi. İşte o aleme gerçekten girip bir insan hakkıyla kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkabilirse manevi terakkiyatı nispetinde o alemleri istediği gibi yazabilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetine de katılabilir. Bedir Savaşı'nı naklen de izleyebilir. İkinci kısım diyor ki ehli velayetin tenezzüh yahıdır, gezinti yeridir. Ehli velayet orada istediği gibi gezer turlar. Onlar için bir gezinti alanı, seyahat alanı. Bizim kültür parkı Merinos'a gitmemiz gibi düşün abi. Neden? Çünkü avam alemi misale anca uyku ile girebilir. Ama veli olan bir saat oraya uyanıkken de girebiliyor, uyurken de girebiliyor. Uyanıkken girerse de ona yakaza deniyor. Yakazaten. Bir saat uyurken abi. Bu rüyalarda insanın söz sahibi olması için bu takvanın derecesiyle alakalı bir mesele. Abi Üstad Hazretleri diyor ki güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır. Sor kendine. Son 40 gün içerisinde bir tane muabbire, bir İslam alemine, muhakkik ulemaya tabir ettirecek kalitede bir tane Rabbani rüya gördün mü? Bir tane rüyayı sadıka gördün mü? Sor kendine. Bu takvayla alakalı. Neden? Kastamonu laikasında diyor ki kalbimin diyor intibahını rüyalarımla anlıyorum. Rüyamın kalitesiyle diyor kalbimin intibahını, imanımın kuvvetlenip azaldığını anlıyorum diyor. Aynı oranda. Üstad Hazretleri başka yerde ne diyor? Diyor ki ben diyor gençlik hayatımda İstanbul'da 10 sene kaldığım halde hiçbir kadına gözümü kaldırıp bakmadım bakamadım. Neden? Çünkü alem misal bana açılmıştı. Güzel gören diyor ancak güzel rüya görür. Alem misal açılmıştı. Niye kapatayım? Bakmadım diyor. Elimizden geldiği kadar anlamak duasıyla arkadaşlar.